Ayrım 26, sayfa 231. Kendimi aniden güneşli bir alanda buldum. Annemle el ele vermiş, uçsuz bucaksız yeşillikler içinde koşuyorduk. Cennet denilen yer böyle bir mekan olmalıydı. Bir yaz günüydü herhalde. Tepemizde sıcak bir güneş, insanı ferahlatan nefis bir meltem esiyordu. Mutluydum. Hem de çok mutlu. Yeşil otlar üzerinde durmadan koşuyorduk. Sonra uzaklarda, ta uzaklarda, nokta gibi görünen bir ev çıktı karşımıza. Oraya doğru gittiğimizi anladım. Hala koşuyorduk. Annem benden de sevinçliydi. Ama eve yaklaşınca içimdeki o coşku seli birden kayboldu. İki katlı ahşap bir evdi bu. O güne kadar hiç görmediğim bir yer. Annem bana sarıldı. "Beğendin mi burayı?" diye sordu. "Hayır," diyemedim düşümde. Sadece başımı salladım. "Öylesi bu kırlarda oyna. Ama sakın uzağa gitme. Seslenirsem seni göreyim." Sesim çıkmamıştı. Sonra annem o iki katlı ahşap eve girdi ve gözden uzaklaştı. İçeriye girerken de bana muhabbetle el sallamıştı. Evin önünde öylece kalmıştım. Yemyeşil çimenler, taze bahar çiçekleri artık bana bir şey ifade etmiyordu. Annemi istiyordum yanımda ama o yoktu. Bekledim, uzun süre bekledim. Tembihine uyarak uzaklaşmıyordum evin önünden. Sadece bir ara evin üst kat pencerelerinden birinde kısa bir an görünmüş, tül perdelerin arkasına gizlenerek elini sallamıştı. Ürkek, çekingen ve korku dolu bir sesle "Hadi anne, gelsene artık," demek istemiştim. Ama sesimin çıkıp çıkmadığını bilemiyordum. Neden sonra annem yanıma dönmüştü. Yorgun görünüyordu. Beni yine elimden tutup yürütmeye başlamıştı. Geri dönüyorduk. Gözlerimi açtım. Düşlerim bazen beni eskisi gibi zorlamıyordu. Terli ve yorgun değildim. Sadece üzerimde bir ağırlık vardı. Yatağın içinde gerindim. Derya yanımda yoktu. Elim onun yattığı yere doğru kaydı. Çarşaf hala vücudunun ısısını koruyordu. Demek ki az önce kalkmış olmalıydı. Hemen yataktan fırladım. Tembel bir eda ile kollarımı başımın altında birleştirip dün geceyi düşünmeye başladım. Geceyi gayet sakin ve münakaşasız geçirmiştik. Daha doğrusu aynı evin içinde küskün insan gibi konuşmadan, o meseleye dönmeden vakit öldürmüştük. Sessizce yemek yemiş, biraz televizyon seyretmiş, sonra da yatmıştık. Sanki ikimiz de başka bir dünyada yaşıyor gibiydik dün gece. İsteksizce yataktan kalkıp pijamalarımla koridora çıkıp bir göz attım. Derya mutfakta beni beklemeden kahvaltıya başlamıştı. Onu göremiyor ama masadan gelen çatal bıçak seslerini duyuyordum. Herhalde ayak seslerimi duymuştu ki oturduğu yerden seslendi. "Uyandın mı?" Ses tonunda hala dün geceden kalma kırıklığın havasını sezinlemiştim. Banyoya geçmeden ağır ağır mutfağa yaklaştım. "Günaydın sevgilim," dedim yumuşacık bir sesle. Ne düşünürse düşünsün aslında sadece benim için endişeleniyordu. Ona bozulmaya, surat asmaya hakkım yoktu. Hiç oralı olmadı. Öyle bir sırtı kapıya dönüktü. Öyle ki sırtı kapıya dönüktü ve başını çevirip bana bakmamıştı bile. Yalnızca zoraki bir şekilde bana karşılık verdi. "Günaydın Murat." Önce arkasından yaklaşıp onu kollarımın arasına alarak öpücükleri gark etmek, dün geceki sinirli davranışlarımdan ötürü özür dilemek istedim. Fakat nedendir bilinmez son anda yerimden kımıldayamadım. O düşünceleri aklından geçiren ben değilmişim gibi öylece yerimde durdum. "Niye beni uyandırmadın? Mışıl mışıl uyuyordun," dedi. "Olsun, belki yine düş alemindesindir," diye çekindim. Belli ki kızgınlığı geçmemişti. En azından gönlünü almamı bekliyordu. Haklıydı da. Ama hiç oralı olmadan masanın öbür ucuna geçtim. Çatık kaşlarımla onu süzdüm. "Doğru," dedim. "Yine tuhaf rüyalar görüyordum." İskemleyi çekip karşısına oturdum. "Ne gördün rüyanda?" diye sormasını bekledim. Derya hiç oralı olmamıştı. Bana rüyamda ne gördüğümü de sormadı. "Merak etmiyor musun?" dedim. "Kusura bakma, işe çok geç kaldım. İki gündür büroya uğramıyorum. Bakalım boşa geçirdiğim bu iki günü nasıl telafi edebileceğim. Çizimlerde geciktim." Telaşla yerinden kalktı. Yüzüme bile bakmayarak paltosunu sırtına geçirmek üzere kapıya doğru koşar adım ilerlerken "Akşama görüşürüz," diye mırıldandı. üstünkörü bir eda ile ben de arkasından seslendim. Bir ona gönderdiğim çiçeklere su vermeyi unutma dedim. Aklımca kinayeli bir jest yapıyordum. Sadece kapanan sokak kapısının gürültüsünü işittim. Derya gitmişti. Bir süre mutfaktaki iskemlenin üzerinde öylece kaldım. Benimki aptalca bir davranıştı ve sevgilim bana bozulmakta yerden göğe kadar haklıydı. Yerinde bir başkası olsa belki bana bu kadar da anlayış göstermez, ruhsal bir hastalığın her türlü tezahürlerini gösteren bir sevgiliyi rahatlıkla terk edip giderdi. Sanırım 5-10 dakika oturduğum iskemlenin üzerinden kalkmadan öylece hareketsiz bir şekilde düşüncelere daldım. Bir bakıma önümüzdeki hafta başını iple çekiyordum. Artık doktora gitmem farz olmuştu. Düşler ve nöbetler inanılmaz derecede artmıştı ve beni son derece rahatsız ediyordu. Ayaklarımı sürüye sürüye banyoya girdim. Sıcak duş biraz toparlanmama yardım etti. Duşun altında dahi yaşadığım olayları saatsiz halimle neticeye bağlamaya çalışıyordum. Tam duştan çıkarken aklıma bir düşünce saplandı. Galiba her şeyden önce geçmişimi bir taramam gerekecekti. Acaba geçmişimde doğru diyebildiğim şeyler ne ölçüde gerçeklerle örtüşüyordu? Ben ne biliyordum? Ya da hayatımın gerçekleri diyebildiğim olaylar aslında bir takım yalanlar üzerine kurulmuş olabilir miydi? Bu düşünce önce beni korkuttu. Ama Derya'nın dediği gibi çocukluğumdan bu yana ruhumun derinliklerinde yer etmiş bir takım gizler varsa öncelikle onların neler olduğunu saptamam gerekecekti. Fakat bunu nasıl yapacaktım? Kendi geçmişimin aydınlanmasına bana kim yardımcı olabilirdi? İlk aklıma gelen kişi teyzem oldu. Anne tarafından hayatta olan insan Ankara'da yaşayan teyzem ve iki oğluydu. Şayet hayatımda şuur altıma itmiş bir takım esrarengiz olaylar varsa bunun müsebbibinin artık annem olduğuna inanmaya başlamıştım. Ne derece sağlıklı bir düşünceydi bilemiyordum ama son zamanlarda annemin düşlerime bu kadar sık girmesi ister istemez beni böyle düşünmeye sevk ediyordu. Bundan acı duyuyordum ama yeni yeni aklıma bazı sorular takılıyor ve beni tereddütlere düşürüyordu. Mesela bunlardan biri de annemin fotoğraflarının azlığıydı. Derya iyi bir konuya değinmişti. Neden ne babamın evinde ve de bende annemin bu kadar az fotoğrafı vardı? Bu biraz garip değil miydi? Annemi bu kadar seven babam neden onun resimlerini evde saklamamıştı? Sonra şu köşkün yanması olayı. Acaba neden o köşkle ilgili bütün anılarım hafızamdan silinmişti? Bu normal miydi? İlkokul çağındaki bir çocuğun o tarihe ait bazı anıları hatırlaması gerekmez miydi? Bornozumu çıkarıp hızla giyinmeye başladım. O an karar vermiştim. Şimdi derhal ilk uçağa atlayıp Ankara'ya gidecektim. Teyzemle görüşmem lazımdı. Annem hakkında muhtemelen en sağlıklı bilgileri ondan alabilirdim. Ne de olsa onun kardeşiydi ve hayatında bir giz varsa bunu bilebilirdi. Fakat daha o anda aklıma bazı şeyler takılmaya başladı. Galiba teyzemle görüşmelerimin çok seyrek olmasının bazı sebepleri olmalıydı. Şöyle bir düşündüm. Onu yıllardır görmüyordum. Galiba en son 10 sene evvel ziyaretine gitmiştim. Annemin ölümünden sonra babamın evine hiç gelmemişti. Annemin sağlığında da babamla aralarının pek iyi olmadığını anımsamıştım. Baldızını pek sevmezdi. Teyzemin kocası da Ankara'da ileri seviyede bir bürokrattı. Her devrin adamı olacak türden biriydi. İktidarlar değiştiği halde hep o çalıştığı genel müdürlüğün başında kalmayı becermiş bir insandı. Zaten 10 sene evvel Ankara'ya son gidişim ve teyzemi ziyaretim de onun cenazesine iştirak sırasında olmuştu. İki kuzenimle aram pek fena sayılmazdı ama yine de birbirimizi çok nadir görürdük. Onlar tarafından pek sevilmediğimi anlayınca Ankara'ya gitmek fikri bana pek cazip görünmemeye başladı. Şayet kendi geçmişimi kurcalamak zorunda kalacaksam bu işi burada halletmeliydim. Kravatımı bağlarken bu düşüncemde haklı olduğuma inandım. Beynimi kurcalayan olaylardan biri de Suadiye'deki köşkümüzün yanmasıydı. Hala o köşkü neden hatırlamadığımı çözemiyordum. Acaba köşkün şuur altıma itilmiş bir anısı mı vardı? Belki de ben yanılıyordum. Artık bir septik gibi her şeyden şüphelenmeye başlamıştım. Nihayet kararımı verdim. İmkanlarımın el verdiği ölçüde kendi geçmişimi araştıracaktım ve haliyle bu işi burada yapacaktım. Telefonun başına geçip ortağım Behzat'ı aradım. Hemen açmıştı. "Günaydın," dedim. "Neredesin?" "Arabadayım, şantiyeye gidiyorum. Ya sen?" "Evdeyim. Bugün inşaata gelemeyeceğim. Sana haber vereyim," dedim. Behzat bir an durakladı. "Dün de gelmedin. İyi misin?" Behzat'ın da saatimden endişe ettiğini biliyordum artık. Ama o doğrudan doğruya soru sormaktan çekiniyordu. "İyiyim, iyi," dedim. Sanırım cevabımın üstün körü bir geçiştirme olduğunu anlamıştı. Ama Behzat durumu kurcalamayacak kadar hoşgörü sahibi bir insandı. "Tamam," dedi. "Zaten bugün yapacağımız önemli bir şey yok. Sen dinlenmene bak." Telefonu kapatmadan önce hafifçe irkildim. "Acaba ortağım neden sen dinlenmene bak demişti? O kadar hasta ve yorgun mu görünüyordum?" Ceketimi sırtıma geçirirken aynada son bir kere daha kendimi inceledim. Hiç de anormal ve sağlıksız bir görüntüm yoktu. Bilakis gri takım elbiselerimin içinde gayet havalı ve sağlıklı hissettim kendimi. Aynadaki görüntüm hoşuma gittiğinden gülümsedim bile. Kahvaltı etmemiştim. Hiç açlık hissi duymuyordum. BMW'nin anahtarlarını alıp evden çıktım. İlk iş olarak Taksim'deki kütüphaneye gitmiştim. Alt kata inip 33 sene önceki gazetelerin çıkarılmasını istedim. Memur yüzüme bakarak hangi gazete diye sordu. Bir an düşündüm. Bana günlük sansasyonel hadiseleri biraz abartarak yazan gazetelerden biri gerekliydi. Aklıma gelen gazete adını adama söyledim. Fazla beklememiştim. 5 dakika sonra memur 2 kalın cilde elime tutuşturmuştu. "O ile ait 2 cilt daha var," dedi. "Bunlar üzerindeki araştırmanızı bitirdikten sonra onları da isterseniz teslim edebilirim." Teşekkür edip aydınlık masalardan birine oturdum. Kütüphane oldukça denaydı. Rahat rahat gazete sayfalarını çevirmeye başlamıştım. Suadiye'deki yangın haberini arıyordum. Birkaç yangın haberine rastlamıştım ama onlar şehir içindeki bizim olayla hiç ilgisi olmayan yangınlardı. Yangın hadisesinin tam tarihini bilmediğim için sayfaları dikkatle çevirip gazeteleri tarıyordum. Sonra birden babamın söylediklerini hatırladım. "Peder yaz sezonu bitmiş, Maçka'ya nakletmiştik," demişti. Bu hesaba göre olay en azından Eylül ayından sonra cereyan etmiş olması gerekirdi. Nitekim ilk iki ciltte bizim yangın olayı ile ilgili bir habere rastlayamamıştım. Ciltleri memura teslim edip diğer iki cildi almak için beklerken bir an ümitsizliğe kapılır gibi oldum. Yoksa gazeteler hadiseyi önemsemeyip haber konusu etmemişler miydi? Ama buna ihtimal veremezdim. Zira onca yıl evvel nüfusu çok daha az olan İstanbul'da gazete sütunlarına akseden bu kadar bol polisiye haber vuku bulmuyordu. Tahminimde yanılmadığımı da az sonra gördüm. Babam doğru söylemişti. Gazete birinci sayfadan haberi vermişti. 5 Ekim tarihli gazetenin ilk sayfasının alt köşesinde hem yangın haberi hem de harabeye dönmüş köşke itfaiyecilerin yangın söndürmeye çalışırken uğraşılarını gösteren bir fotoğraf konmuştu. Nefesimi tutarak haberi 2-3 kere okudum. Özünde haber babamın bana naklettiği gibiydi. Yangının elektrik kontağından çıktığını yazıyor, ünlü müteahhit Burhan Akyol ve aile efradı kışlık ikametgahlarına geçtikleri için daha fazla can kaybı olmadığını belirtiyorlardı. Daha fazla can kaybı lafına takılmıştım. Yanılmıyorsam babam o hadisede kimsenin ölmediğini söylemişti bana. Ama emin de değildim. Yazıyı bir kere daha dikkatle okudum. Gazete yangın sırasında evde bulunan iki müstahdemden birinin yangından zamanında kaçarak kurtulduğunu ama diğerinin yanarak can verdiğini yazıyordu. Kurtulanın kim olduğunu hemen anlamıştım. Bu bizim emektar adamımız Cemal Efendi'ydi. Peki ya ölen diğeri kimdi? Gazetede onun da adı yazılıydı. Bedri Karaman. Tuhaf. Bu isim bana hiçbir şey ifade etmemişti. Evde çalışan böyle birini hiç anımsamıyordum. Ama üzerinde de fazla durmadım. Zaten ben doğru dürüst köşkü bile hatırlamıyordum. Kaldı ki orada çalışan müstahdemleri nasıl hatırlayabilirdim? Belki köşkün kışları bekleyen bekçisi veya bahçıvanı olabilirdi. Ama babam neden o ölüm olayından bana hiç bahsetmemişti? Unutmuş muydu acaba? yoksa yangında ölen köşkün bekçisi veya bahçıvanı, görevi her neyse onun için o kadar önemsiz biri miydi? Buna ihtimal veremezdim. Babam çalıştırdığı personeline her zaman sevgi ve saygısı olan biriydi. Bana da bunu öğretmişti. Kendi evinde bir günah bir şekilde ölüp hayatını kaybeden bir adamını hatırlamaması bana tuhaf gelmişti. Nedenini bilmiyordum ama mideme sebepsiz bir gram girer gibi olmuştu. Midem kasılıyordu şimdi. Kütüphaneden çıktığımda aklım karışmıştı. Belki de ben olayı abartıyordum. Ne de olsa bu 33 sene önce yaşanmış bir olaydı. Babam beyin damarlarının tıkanması sonucu felç geçirmiş bir adamdı. Derya her ne kadar aksini iddia etse de babam da hafif hafif bunama tezahürleri başlamıştı. Ayrım sonu, sayfa 238.